Ayrım 67, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 617. Beşinci kısım. Yeşil espara bayrağı önce yarıya indirildi, sonra tekrar göndere çekildi. Bir mazgallı paravanın arkasından dışarıyı seyreden Luke eliyle Montreux'e işaret verdi. Adam omuzlarını kabartıp gürültüye ve öğleden sonrasının yakıcı güneşine çıktı. Ucuzluk çukuru doluydu ve yeni gelenler hala ite kaka kapıdan geçmeye çalışıyordu. Oyunlara katılım belirsiz bir durumdu ve Nerissa Malloria ile yardımcıları neredeyse gösterinin sonuna dek para toplamayı sürdüreceklerdi. Yükseltilmiş galeriler şaşırtıcı bir şekilde asillerle ve kodamanlarla dolup taşıyor, bunlara küçük bir uşak, yelleyici, kostümcü ve koruma ordusu eşlik ediyordu. Kontes Antonia'nın bayraklarla kaplı locası boştu ama Baroness Ezrin Taimi'den maliyeti onun solundaki locayı doldurmuştu. Baron Bulidazi'nin vaat ettiği dostlarıyla tanıdıkları da lüks balkonlara uzun bir yay biçiminde dizilmişlerdi. Anlaşılan onlar da yanlarında kendi dostlarını ve tanıdıklarını getirmişti. Moncrain sahnenin ortasına kadar yürürken kalabalıktan çıkan bir adamla kadın ona katıldı. Kadın Morgante tarikatının cübbesini giyiyor ve demir bir tören değneği taşıyordu. Callo Androno'nun cübbesini giyen adamın elinde ise mukaddes bir tüy kalem vardı. Kamu düzeninden ve ilimden sorumlu bu iki tanrı herhangi bir Terrin şehrindeki oyunlardan önce mutlaka anılırdı. Kalabalık onların bakışları altında çabucak sus pus oldu. ''Bize bu güzel öğleden sonrayı armağan ettikleri için tanrılara şükrediyoruz.'' diye gürledi Jasper. ''Moncrain Buridazi Tiyatrosu bu gösteriyi Espara Kontesi Antonia'ya ithaf eder. Tanrıların izniyle ömrü ve saltanatı uzun olsun.'' Suskunluk devam ederken rahipler el hareketlerini yaptılar, sonra tekrar kalabalığa karıştılar. Moncrain dönüp kuşanma odalarına doğru yürümeye başlarken seyircilerin arasında bir kez daha lakırdılar ve bağırışmalar patlak verdi. Moncrain'in iki yanından geçen Kalo ile Galdo akıcı bir hareketle sahneye çıktı. Loki heyecandan titriyordu. Yukarıdaki tanrılar aşkına artık geri dönüş yoktu. ''Şu sıska tavuş kuşlarına bakın hele!'' diye bağırdı sahnenin önündeki ucuz biletli seyircilerden biri. Adamın sesi neredeyse Moncrain'inki kadar gürdü. Ucuzluk çukurundan kahkahalar yükseldi ve Luke başını paravana vurdu. ''Hey, şuna bak!'' diye seslendi Galdo. ''Dostumuzu tanıdın mı kardeşim?'' ''Nasıl tanımam yahu, dün gece sabaha kadar karısına yeni numaralar öğrettik ya!'' ''Ah tavus kuşları!'' diye gürledi onlara sataşan adam etrafındakilerin kahkahaları arasında. Sonra da yanındaki uzun boylu sakallı bir adamın kolunu tutup havaya kaldırdı. ''Gidip istediğinize sorun, evde beni bekleyen bir karım yok.'' ''Bak bu pek çok şeyi açıklıyor.'' diye haykırdı Galdo. ''Meğer herifin aleti o kadar küçükmüş ki onu bir kadın zannetmişiz.'' Loki gerildi. Kamor'da erkekler hemcinsleriyle yatma konusunda utangaç davranır ve bundan daha hafif hakaretler karşısında bile yumruklaşmaya meyilli olurlardı. Esparalılar ise her iki alanda da daha geniş gibiydiler. Zira ikizlere sataşan adam ve sevgilisi diğer herkes kadar yüksek sesle gülüp geçtiler. ''Kulağıma çok garip bir söylenti çalındı.'' diye bağırdı Kalo. ''Bu öğleden sonra burada bir piyes oynanacakmış.'' ''Ne? Nerede?'' dedi Galdo. ''Tam da durduğumuz yerde. İçinde cilveli kadınlar ve yakışıklı delikanlılar olan bir piyes.'' ''Bilemiyorum kardeşim. Sence bu insanlar öyle bir şey görmek istiyorlar mıdır?'' Seyirciler kükreyerek alkış tuttu. ''İçinde aşk, kan ve tarih varmış.'' diye bağırdı Galdo. ''İçinde billur sesli ve alımlı aktörler varmış. Aa, bir de Jasper Moncrain varmış.'' Kalabalık yine kahkahaya boğuldu. Kendi mazgallı paravanından sahneye bakmakta olan Silvanus da kendini gülmekten alıkoyamadı. ''Haydi bize katılın'' diye aynı anda bağırdı ikizler. Ardından birlikte söz alarak anlaşılmaz sinyallerle kah duraklayıp kah konuştular ve aynı anda hem iki hem de tek konuşmacı olacak şekilde paragrafları ve cümleleri takas ettiler. ''Tek bir nefeste 8 asır geriye gidin. Gönüllerinizi ve hayallerinizi bize verin ki onları kil gibi şekillendirelim.'' Ve sizi cinayete tanık ederim. Sizi gerçek aşka şahit ederim. Sizi imparatorların sırlarına ortak ederim. Bizi yanlış görüyorsunuz, gözlerinizle gören sizler ve hiçbir şeyi doğru duymuyorsunuz. Kulak kesilmenize rağmen bu zavallı sezgiler ne harika hırsızlar ki. Onlar ezberden okurken kırmızı pelerinli figüranlar tahta mızraklarını çapraz tutarak sessizce sahneye girdiler. İçlerinden ikisi Silvanus'a tahtlık edecek alçak bankı taşıyordu. ''Bir çare düzmecemizin sınırlarına karşı gelin'' dedi ikizler en sonunda. ''Ve bizimle beraber canlandırıp belleyin ihtiyar Salerius'un oğlu ve veliahtı Auri'nin öyküsünü. Ve eğer anlarsanız kederin hikmet tohumu olduğunu, öğrenin niye daha hikmetli bir adamın hiç tahta geçmediğini.'' Kalo ile Galdo eğilerek kalabalığı selamladı. Sonra da suratlarında bir sırıtışla sahneden ayrıldılar. Onları yüksek bir alkış takip etti. Oyunu seyreden aşağı yukarı 800 kişi vardı ve şimdi bir prens görmeyi bekliyorlardı. Loki omuriliği ile ciğerleri arasında bir yere kök salan soğuk bir ürpertiyi bastırmaya uğraştı ve kırmızı pelerinine sarındı. Yalnızca tehlikeli bir duruma adım atarken gelen o keskin farkındalığa kapıldı ve çizmelerinin altındaki kalasların her gıcırtısını, cildinden aşağı akan her ter damlasını hisseder gibi oldu. Jenora eğrilmiş tellerden ve hamur pırlantalardan yapılma bir tacı delikanlının başına sarılı kırmızı örtünün üstüne yerleştirdi. Silvanus, Moncrain ve Arlon da çoktan yerlerini almış onu seyrediyorlardı. Loki'nin de Alondo'nun yanına geçmesiyle birlikte gün ışığının göz kamaştırıcı parıltısına ve kalabalığın karşısına çıktılar. 6. Kısım. Yaşadığı tecrübe tıpkı bir dövüş talimine benziyordu. Kısa ter ve adrenalin patlamaları, toparlanma ve düşünme anları sonra yeniden patırtının ortasına dalmak. Loki kalabalığın dikkatini ilk başta her sinirine batan sıcak iğneler gibi hissetti. Bu duygu Kamor'da sinsilik ederek geliştirdiği tüm kendini koruma içgüdülerine tersti. Zamanla seyircilerin herhangi bir anda onun kadar başka bir aktöre yahut sahnedeki bir detaya yahut dostlarına veya biralarına da bakıyor olabileceklerinin farkına vardı. Bu bilgi saklanılacak bir gölge kadar huzur verici değilse bile öz denetimini güç bela sağlamasına yardımcı oldu. ''İyi gidiyorsun'' dedi Arlon'da sahneler arasında eser miktarda şarap katılmış sularını yudumladıkları sırada delikanlının sırtına bir şaplak atarak. ''Başta kötüydüm'' dedi Loki ''ama artık ipin ucunu yakalamış gibi hissediyorum.'' ''Eh zaten işin sırrı da odur.'' Oyunu iyi tamamlarsan seyirciler ondan önceki her şeyi oyunculuğun bir esrarı olarak affederler. Silvanus'un devirdiği her şişede nasıl biraz daha coştuğunu görüyor musun? Bırak, güvende bizim şarabımız olsun. İyi de senin güvene ihtiyacın yok. Bak o konuda beni yanlış tanımışsın Lucas'a. Yeterince uzun bir süre boyunca rahat biri taklidi yaparsan rahat gözükürsün. Ama seni temin ederim ki hiç öyle hissetmiyorum. 25'ime basmadan bağırsaklarım düğümlenip kalacak. En azından 25'ine kadar yaşayacağına ikna olmuşsun. Ah da şimdi sana rahat gözükmekten bahsetmedim mi? Haydi bakalım. Valedon idam edilmeye götürülüyor. Sıra yine bize geldi. Konu mekanik bir düzenek kadar şaşmaz bir şekilde gelişti. Aurin ile Ferrin gizli görevlerini alarak beraberce Terim Pel'in hırsızları arasına sızmaya yollandılar. Aurin daha ilk bakışta Amadine'ye vuruldu ve Ferrin belaya yönelik ön sezilerini seyircilere açıkladı. İzleyenlerden bazıları buna gülerken bazıları da ona sarhoşça nasihatler bağırdı. Beyaz cübbeli ve maskeli bir figüran, Fantasma Korosu'nun ilk mensubunu, yani Valedon'u temsil ederek sahne sütunlarının gölgelerine süzüldü. Auren ile Ferrin, hırsızların güvenini kazanmak için yaşlı bir asilzade rolünü oynayan kalabalık Bertrand'ı arsızca soydular. Alondo adamın kesesini ağdalı bir dille istedi ve kalabalık kıs kıs gülerken Bertrand ona çıkıştı. ''Kim bu cilalı taşlar gibi sözleri edenler? Kim tehditlerini kırılgan şeyler gibi ipeklere saranlar? Ay yaşsınız siz, hırsızcılık oynayan serseri olanlar. Gidip sarılın analarınızın eteklerine. Yoksa güller açtırırım kışlarınızda sizi yatırıp dizime.'' İster sözümüzü dinle, ister çeliğimizi. Seçim sana kalmış ama almalıyız keseni, dedi Loke, hançerini çekerek. Ferri'nin huzursuzluğunu dışa vuran Alondo da aynını yaptı. Yalımlar kör olmasına rağmen ışıl ışıl parlatılmıştı ve kalabalık beğeniyle iç geçirdi. Bertrand karşı koydu, sonra çırpındı ve kolundan parlak kırmızı bir kumaş parçası çıkarıp açtı. ''Ah gözünüze dizinize dursun piç kuruları!'' diye inleyen Bertrand sahneye bir kese attı ve dizlerinin üstüne çöktü. ''Döktüğünüz kan asil kanı!'' ''Hepsi bir talihsizlik eseri!'' diye haykırdı Loke hançerini Bert'ün üstüne sallayarak. ''Bu kırılgan şeyleri nasıl buluyorsun şimdi? Bak kuzen, bu ihtiyar ağzımızdan çıkanları umursamıyor. Belli ki sözlerimizi çok keskin buluyor.'' ''Kese bende kuzen,'' dedi Alondo telaşla etrafına bakınarak. ''Kaçmalıyız hemen. Ya kaçacağız ya da tutuklanacak.'' ''Tutuklanacaksınız da!'' diye bağırdı Bertrand. Loki ile Alondo gülünç bir şekilde kuşanma odalarına doğru koştururken, ''Zincirlere vurulup atılacaksınız gamlı bir mekana.'' Olayların temposu hızlandı. Auren ile Ferrin kendilerini Amadine'in hırsızlarına ispatladılar ve Auren ilk defa Amadine'ye kur yapmaya başladı. Hanımı söz konusu olduğunda şüpheyi asla elden bırakmayan Pentra, gelişmeleri büyücü kalamak sese bildirmek istediklerinde iki adamı takip etti ve gerçek kimliklerini öğrendi. Sabeta ile Chantal hararetli bir şekilde Auri'nin başına gelecekleri tartışırlarken Loki onları paravanının arkasından seyretti. Auri'nin esir alınmasını yahut sessiz sedasız öldürülmesini teklif eden Chantal'ın inandırıcılığına hayran kalmamak elinde değildi. Hem o hem de Sabeta rollerini şevkle ve güçlü bir üslupla canlandırıyor. Ne zaman birlikte sahneye çıksalar kalabalığın mırıltısını ve hoyratlığını bastırıyorlardı. Bunu Auren ile Amadine arasındaki yüzleşme izledi ve imparatorun oğlu daha fazla dayanamayıp hislerini itiraf etti. Alondo ile Chantal arkalarında sırt sırta vererek birer heykel gibi sahne sütunlarına dayandılar ve asık suratlarla kalabalığa baktılar. ''Hükmediyorsun kalbime tümüyle, ellerine bak ki onu zaten tuttuğunu göresin kendi gözlerinle,'' dedi Loki tek dizi üstünde. ''İster saklı hazine niyetine, ister kın yap bıçağına, benden ne istersen al senin olsun.'' Tüm ruhumla veriyorum özgürce, istediğin şey ruhumsa bile. Sen oğlusun bir imparatorun. Değilim, pelerinimdeki tek bir iğneyi bile seçmekte serbest, dedi Loke. Giydirilir, eğitilir ve korunurum ilelebet. Tahta çıkan yol dönemeçsizce uzanır önümde. Artık dönüyorum Amadine. Diyarında babamınkinden daha hürüm. Nitekim babama baş kaldırıyorum. Sana verdiği cezaya baş kaldırıyorum. Ah söyle beni istediğini. Hem düşlerimde hem de rüyalarımda imparator hiçem oldun seni ilk gördüğümden beri. Sonra sıra öpüşme sahnesine geldi. Loki ileri atılırken kalbi öyle sert atıyordu ki seyircilerin çıkan sesi bir davulla karıştıracağından ve hemen ardından daha fazla müzik geleceğini zannedeceklerinden emindi. Sabeta ondan geri kalmadı ve 800 yabancının önünde hiç de rol icabı öpüşmedikleri sırrını paylaştılar. Öpüşmeleri Moncrey'nin planladığından çok daha uzun sürdü. Seyirciler tezahürat edip beğeniyle kükredi. Kuşanma odasında bir diğer kısa mola. Sahnede ihtiyar asilzade rolündeki Bernard kolu askıya alınmış bir vaziyette imparatorun huzuruna çıktı ve Terimpel sokaklarının kanun tanımazlığından yakındı. Haşmetli ve al yanaklı Silvanus şehre daha fazla muhafız salma sözü verdi. Oyun başladığından beri ne cübbesiyle maskesiyle ne de sesini çıkarmış olan Donker, Genora'dan dikkatle sarılmış bir paket alıp usulca özel bir odaya götürdü. Arka kapıda oyalanan Jean, arabayı ya da kargosunu hiç kimsenin kurcalamadığını göstermek için Loki'ye kafa salladı. Bir kez daha gün ışığının ve sıcağın altında hırsızların sorumsuzca cümbüşüne döndüler. Auren ile Amadine kısa süreliğine isyankarca bir neşe içindeyken Pentra ile Ferrin onların arkasından ayrı ayrı surat astılar. Amadine pervasızca ve kendinden fazla emin davranmaya başlarken Ferrin mevkiini ve vazifesini hatırlaması için Auren'e ya boş yere dil döktü. Bu mutlulukları göğsüne kırmızı bir kumaş bastıran Şantal'ın figüranlar tarafından taşınarak kuşanma odasından çıkarılmasıyla çok geçmeden korkunç bir son buldu. Ufak tefek hırsızlıklarla stres atmak için Terimpel'e çıkmış olan Pentra, imparatorun askerlerine hazırlıksız yakalanmış ve ölümcül bir yarayla geri gelmişti. Şantal son repliğini söylerken Sabeta feryat etti. Sonra da diğer tüm önemli oyuncular dona kalmış bir vaziyette beklerken gece tenli kadın ayağa kalkıp güzel ama ürkütücü ölüm maskesiyle beyaz cübbesini kuşandı. Böylece Pentra'nın hayaleti de bir seyirci olarak Valedon'unkine katılmış oldu. Bunu bir atışma izledi. Keder ve şok içindeki Amadine bir kenarda beklerken, ümitsiz bir hiddetle dolu olan Ferrin kadını öldürmesi için Aurin'e önce dil döktü, sonra da emir verdi. ''Şimdi Aurin, şimdi! Kaldı tüm gücünden yoksun, nicedir hali! Bak itleri nasıl da huşuyla sinmiş bekliyor, bağ olamayacak ayağına hiçbiri!'' Anlık bir uğraşla korkuyu öğreteceksin tüm düşmanlarına nihai. Hiç kimseye öğretecek değilim bulduğum zaman yok ettiğim bir güzelliği. Ne de aşkımı dile getirdikten sonra ona ihanet ettiğimi dedi Loki. Öğütlerine ket vur ve onları kendine sakla Ferrin. Unutma ki ben hala senin prensinim. Sen prens falan değilsin, öyleymiş gibi davranmanın dışında. Hükümdarımız majesteleri kendi öz baban seni adaleti yerine getirmekle görevlendirdi, hatırla. Baban suladı orduların kanıyla meydanları. Ben sulayacak değilim silahsız bir kadının kanıyla taşları. Öylesi idam olur evet ama değil bu adalet. Öyleyse çekil kenara ve izin ver senin adına yapılmasına. Alonda mümkün olan en meşhum ve etkileyici sesi çıkarmak için kılına sertçe sürtmeye özen göstererek kılıcını çekti. ''Başını çevir prens, babana yemin edeceğim bunu kendi ellerinle yaptığına.'' ''Sabrımı sınadığın iki oldu Ferrin.'' Loki bir elini kendi kılıcının kabzasına attı. ''Ne kenara çekilmeye ne de aynı davranışa göz yummaya var niyetliyim.'' Üçüncü sefer kalbimi sana kapatacak ve tüm dostluğumuzu sonlandıracak. Samimiyetimizi sonlandıracak prensim. Var o kadarına hakkın ve kudretin. Erdiremezsin sona dostluğumu gel gör ki. Davranmam gerek bu hususta gerçek bir dostun yapması icap ettiği gibi. O yüzden cüret ediyorum tekrar sızlatsa da ruhumu ve görevlendiriyorum seni tıkamamakla yolumu. Seni sevdim Ferrin ama mecbur kalırsam aşk uğruna seni öldürmekten çekinmem. Loki bir çırpıda kılıcını çekti. Hasmımsın eğer Amadine'nin üstüne yürürsen. Seni bir imparatorun varisi bense hizmetkarıyım diye aykıran Alondo kılıcını Loki'ninkiyle aynı hizaya kaldırdı. Gökteki güneşten nasıl kaçamazsan tahtından da kaçamazsın. Vazife seni çağırıyor prens. Senin hayatın vazife. Benim vazifem yok Amadine'den başkasına. Loki hırlayarak hamle yaptı ve sanki Ferrin dostunun saldırmasını beklemiyormuşçasına Alondo'yu sağ kolundan yaraladı. ''Senin de vazifen bana. Görüyorum ki adını aldığın metal kadar yumuşaksın.'' dedi Alondo soğuk bir üslupla yaralı kolunu ovuşturarak. Dipnot, aurin, metalik bir parıltıya sahip bir tür organik bileşen. Ama ben hakiki Terin demiriyim, yasını tutacağım senin. Hatta tutuyorum şimdiden, vefasız dost, aykırı oğul. İşte sevgimiz için gözyaşları ve ihanetin için çelik. Sesi ızdıraplı bir haykırışa dönüşen Alonda ileri fırladı. Kılıca çarpan kılıcın kulak çınlatan curcunası kalabalıkta yankılandı. Tüm espriler ve homurdanmalar bir anda kesildi. Loki ile Alondo bu dansı enine boyuna çalışarak ona öfkeden gözü dönmüş ve tüm mantığını yitirmiş iki adamın hareketlerini katmışlardı. Ortada ne boş laflar vardı ne de cafcaflı kılıç oyunları. Her şey acımasızca bir süratten, karşılıklı dönüşlerden ve metalin aman vermez çınlamalarından ibaretti. Seyirciler bu sahneyi gözleriyle içti. Daha üstün, daha güçlü olan dövüşçü Fenrir'di. Aurin'i acımasızca geri püskürterek kan akıttı ve Loki'yi dizlerinin üstüne düşürdü. Fenrir öldürücü darbeyi indirmek için olabilecek en çarpıcı anda kolunu geri çekti ama Aurin'inkine hedef oldu. Alondo rakibinin kılıcını koltuk altına kıstırdı, kendi silahını düşürdü ve kırmızı bir bez fırlattı. Sahneye yığılışı o kadar ani ve inandırıcıydı ki Loki bile şaşkınlıkla irkildi. Seyirciler alkışladı. Loki ile Sabeta kıpırtısızca birbirlerine sarılırlarken Alondo yavaşça ayağa kalktı ve beyaz maskesiyle cübbesini almak üzere sahnenin arka tarafına yollandı. 67. ayrımın sonu. Sayfa 625.